sorularlarisale.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale-i programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza da 13. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Belki ehli dalaletin ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti noktasında mağdumdur, ölmüştür. Akıl alakalılığıyla ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı ziyetiyle yine mağdumdur. Ve Adem'le hasıl olan ebedi firaklar mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyorlar. Ehl-i dalaletin mazi ve müstakbelinin mukayesesi yapılırken mazideki vaziyetleri akıl alakadarlığı olarak nazara veriliyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlıkları noktasından değerlendiriliyor. Bunun sebebi ve hikmeti sizce ne olabilir?
Kısmen önceki programda geçmişti. İnsan hayvandan farkı değil mi? Akıl alakadarlığıyla insan mazisi düşünebiliyordu. Bundan menfaat elde edebilirdi. Maziden ibret alarak, istikbale hazırlanarak demiştik. Değil mi?
Evet.
Şimdi tersi de burada soru geçerli yani. Akıl alakadarlığıyla ruhuna zulmetler, değil mi?
Karanlıklar.
Öyle.
Belki ehli dalaletin ve gafletin hayatı, belki vücudu, tamam. Belki kainatı bulunduğu gündür.
Ehli dalaletin ve ehli gafletin, evet. Ne? Onun için mazi...
Zulmetler, karanlıklar veriyor.
Tamam, zulmü karanlıklar. Şimdi bu iman noktasında böyleydi. Ehli dalalet için ve ehli gaflet için mazi zulmetle, karanlıkla dolu diyor. Yani itikatsızlığı cihetiyle maziye baktığı zaman bütün sevdikleri ölmüşler, hiçe gitmişler. Değil mi?
Evet.
Yoksa diyor, vücut nurdur diyor. Adem zulmettir diyor.
Evet.
O manada bakarsak ona göre hepsi zulmete gitmişler. Hepsi zulmete gitmişler. İstikbalde bakınca itikaslı cihetiyle bakıyor istikbale. İstikbal ona göre de yine zulmet oluyor. Çünkü kendi de bir gün onların gittiği yere gidecek. Evet. Madem onların akıbeti zulmet, bu da bir gün o zulmete, o karanlığa gömülecek. İtikatsızlık cihetiyle de kendisini de istikbal de böyle görüyor. Oradan ruhu büyük bir ızdırap çekiyor. Buradaki zulmet kelimesinin iman hem nurdur hem kuvvettir vecizesiyle de ilgisi olduğunu düşünüyorum. Yani zulmet deyince hem vücut nurdur hem de iman nurdur. Değil mi? Birinci derece vücut önce başlıyor. Vücut, Adem zulmet, vücut nur. İman nur oluyor, imansızlık zulmet oluyor. Şimdi bu ehli gaflet ve ehli dalalet bu manada kabri zulmatlı bir kuyu ağzı görüyor. Üstadın yine kendi tabiridir. Kabri ölümü hiçlik görüyor, kabri zulmatlı bir kuyu ağzı görüyor. Ama iman nuruyla bakınca işte ölümü dünyadan daha güzel bir alemin kapısı olarak görüyor. Değil mi? Üstad öyle ifade ediyor. Efendim söyleyeyim, kabri de bir zulmatlı bir kuyu ağzı değil, nuraniyetli alemlerin kapısı olarak görüyor. Yani kabir tünelinin arka öte ucu daha güzel bir aleme açılıyor. Yani bir çocuk ilk defa trene bindiğini düşünün, tünelden girdiğini feryadı koparır. Ama bilemez ki ondan sonra daha güzel bir şehre gideceğiz.
Evet.
İşte inanmayan veya gaflette olan kimselerin ölüme bakışı bu şekildedir.
23. sözde geçiyor ya, iman nasıl ki nurdur, kainatı ışıklandırıyor. Aynı onun gibi mazi ve mustafaya da aydınlatıyor.
Aydınlatıyor. Evet.
Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Bu cümlenin eğer mümkün ise bir makale tarzında açılmasını rica ediyoruz, istirham ediyoruz. Hasreten hayatın hayatlanması, ziynetlenmesi ve muhafazası mefhumları üzerinde fazla da durmanızı talep ediyoruz.
Makale bakalım. Bu konuşmalarımız bir makale niteliğinde olursa o şekilde yayınlanabilir. Biz programımızı öncelikle düşünelim. İman, hayatınızı iman ile hayatlandırınız. Daha önce bir soruda geçmişti, geçen programda.
İman hayata
nasıl hayat oluyor? Onu izah etmiştik. Demek imansız hayata hayat denmez demiştik kısaca. Çünkü imansız hayat hayvana daha aşağı bir derece insan düşürüyor. Hayvan hayatına bile insan hayatına göre hayat denmezken imansız bir hayata hiç hayat denmez demiştik. Şimdi burada da imanınızı hayatınızı iman ile hayatlandırınız buyuruluyor. İman çünkü bir nurdur. Nasıl hayatlanıyor mesela? Şimdi görmeyen bir göz düşünün. Değil mi? Görmeyen bir göz. Ona göre her taraf karanlık yani. Bir metre ilerisini dahi göremiyor. Ama şimdi bu zatın birden gözü açılsa ne oluyor? Sadece bulunduğu odayla değil, yıldızlarla, güneşlerle değil mi? Efendim ormanlarla, denizlerle ilgi kurabiliyor bir anda. Evet. Bir anda. Şimdi iman ve hidayet de böyle bir nurdur yani. Böyle bir nurdur. İnanmayan bir kimsenin bütün kainatla olan münasebeti bulunduğu an, etrafındaki eşya, onlardan elde ettiği menfaatler. Bu kadar yani. Çok dar bir dairede bakıyor aleme. Ama inanan bir insan için kainat birden ışıklanıyor. Ne ile ışıklanıyor? Esma-i İlahiyenin nurlarıyla, sıfat-ı İlahiyenin nurlarıyla. Yani bu kainat Allah'ın isimlerinin, sıfatlarının tecellileri. Bu tecelliler efendim söyleyeyim, bütün bu esmaya, sıfata sahip, sonsuz bir cemal ve kemal sahibi olan Allah'ın sıfatlarının tecellileri. Ben de onun misafiriyim. Efendim bu kainatla, bu kainat her şeyle bana bakıyor. Vahide Cenab-ı Hak bu kainatın her şeyiyle bana rahmet ediyor. Değil mi? Şimdi böyle bir bakışla ne oluyor? İnsan hakikaten hayatlanıyor yani. Kalbi, ruhu, vicdanı, bütün latifeleri hayatlanıyor yani. Sadece dünyaya bağlı, menfaate bağlı olmaktan kurtuluyor. Kısa bir zaman ve kısa bir menfaat ilişkisini aşıyor. Değil mi?
Evet.
Kendi Allah'ın misafiri, esmasının en büyük tecelligahı, kainatta yine Allah'ın sıfat isimlerinin tecellileri ruh görüyor. Yani tecelliler aleminde dolaşıyor. Gerek nefsinde gerek kainatta. Böyle bir insanın dünyaya bakışı tabii ona ayrı bir hayat veriyor yani. Yani buna göre önceki hayat ölüm gibidir yani. Değil mi? Sadece bir böyle iman hayata, iman ile hayatın hayatlanması. Tabii iman ile hayat hayatlanınca bu iman hayatın diğer safhalarına da aksediyor. Değil mi? Yani ona göre aile hayatı hayatlanıyor, ona göre şahsi hayatı hayatlanıyor, ona göre cemiyet hayatı hayat buluyor değil mi? Yani imanlı, faziletli, efendim, kul hakkına riayet edilen, karşılıklı hürmet ve muhabbet ilişkilerinin hakim olduğu, merhamet duygusunun hakim olduğu, değil mi? Zekatın tam verildiği, sadakanın efendim, teşvik edildiği ve tatbik edildiği bir hayat düşünün. Yani dünya hayatı bir cennet hayatı gibi olur yani. Hem kendi hayatımızı hem aile ve toplum hayatımızı ışıklandıran imanın nurudur yani. Onunla hayatlanıyor. Bir de imanla hayatın ne olduğu anlaşılıyor yani değil mi? Şimdi dünya hayatın mezrasıdır diyor. Böyle baktı mı ona göre hayatını en verimli şekilde geçirmeye çalışıyor. Nasıl tarladan en fazla verim almaya çalışıyorsa hayatında en çok verim almaya gayret ediyor değil mi? Böyle bakınca. Dünya imtihan alemidir diyor mesela. Öyle bakınca hayat öyle de hayatlanıyor. O halde bu imtihanı en güzel şekilde kazanmam için yani bugün tabii en çok puan almak için ona göre en iyi derecelere yükselmem için bu hayatı çok verimli iyi geçirmem lazım. Zamanımı çok iyi değerlendirmem lazım diye bakıyor mesela. Bu şekilde bakınca hayat hayatlanıyor yani. Bunun izahı uzun sürebilir. Kısaca böyle. İman ile hayat hayatlanıyor. Feraiz ile
zinetleniyor.
Tabii şimdi hayat buluyor. Şimdi biz elhamdülillah hayatımız insan hayatı, en güzel hayata kavuştuk deyip buna yetinmiyoruz değil mi? Elbisemiz de güzel olsun diyoruz. Koltuklarımız evimizde güzel olsun, kaliteli olsun. Arabamız en iyisi olsun diyoruz değil mi? Yani zinete de ahmet veriyoruz yani. Halımız kaliteli olsun diyoruz. Perdemiz İlahir. Yani evimizi bezletmeye çalışmıyor muyuz? İnsan olmak bize yeter. Hakkı en büyük nimete kavuşmuşuz zaten hani. Bir kulübede de yaşasak olur diyor muyuz? Demiyoruz değil mi? Bir de peşine zinetlenme geliyor. Yani beşer hayatından misal veriyorum. Manevi hayatta da böyle. İmanla insan hayatlanıyor ama bir de bunun zineti, süsü var. Değil mi? Cenab-ı Hak kainatı böyle yapmış zaten. O şeyde geçiyor ya, 11. sözde. Nasıl geçiyordu? Yani dünyaya gelme, bizi dünyaya getirmekle Cenab-ı Hak bir nimet ihsan ediyor. Değil mi? Mesela bir elmayı yaratıyor. Şu anda cümle hatırıma gelmedi. Bir de onlara ziynet veriyor. Hem bu ziynet de size muhabbeti gösteriyor. Evet. Hatırladık değil mi? Evet. Kendisini bize tanıtırmak istiyor şu kainatla. Hatırladım. Tanıtırmak istiyor. Tanıtırabilirdi Cenab-ı Hak. Nasıl? Yıldızlar sönük olurdu. Güneş ışıksız olurdu ama yine faydalanabilirdik güneşten. Meyveler renksiz, kokusuz, tatsız olurdu ama yine vitaminden, efendim, kalorisinden istifade edebilirdik. Yine bilirdik ki bunlara bir yapan var. Bilmez miydik? Yine bilirdik. Yani tanıttırmak, peşine sevdirmek gelir. Sevdirmek için ne yapıyor? Kainatı süslüyor Cenab-ı Hak. Güneşi parıl parıl yapıyor. Yıldızları parıl parıl yapıyor. Meyveleri renklerle, tadlarla, kokularla donatıyor. Üstad buna kendisi sevdirmek istiyor diyor. Değil mi? Bununla sorun ilgisi var sanki. İşte imanla hayat bulduk ama bir de bunun ziyneti var. Nedir bunun ziyneti? İşte ferais, Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Bunlar da insanı süslüyor. Evet. Yani meyveyi, renkleri, kokuları süslediği gibi insan da Allah'ın emirlerine uymak süslüyor. Ferais'le ziynetlendiriniz diyor. Şimdi ziynetlendirdik. Peşine de bir muhafaza kalıyor değil mi? Evimizde her şey mükemmel ama bunu yangından korumak lazım. Değil mi? Evet. Her türlü tehlikeden korumak lazım. Hırsızdan korumak lazım. Nasıl yapacağız bunu? İşte bu kendimizi muhafazanın da sigortası tabiri caizse koruma sistemi takvadır yani. Takva. Günahlardan sakınmakla muhafaza ediniz değil mi? Sorun böyle geliyor. Evet. Demek ki hayat imanla hayatlanıyor, nurlanıyor. Sonra feraizle süsleniyor, bezeniyor. Günahlardan korunmakla da muhafaza ediliyor. Evet. Yani hayatın güzelleşmesi ayrı bir konu. Şu anda aklıma gelen bir cihetini de söyleyip soruyu, cevabı keselim burada. 11. sözü hatırlayalım. 11. sözde Üstad 9 emirden bahsediyor değil mi?
Evet.
9 emirden bahsediyor. Hayat onlarla kemal buluyor yani. Hayat onlarla kemal buluyor. O 9 emirle. Mesela birisi neydi? Mesela birincisi Cenab-ı Hakk'ın külli nimetlerine bakıp şükretmek. Demek ki ruh şükürle bezeniyor. İkincisi neydi? Bundan bir esma tecellileri olduğunu bilmek ve ona tefekkür etmek. İnsan tefekkürle ne yapıyor? Efendim, güzelleşiyor kendisi. Sonra işte üçüncü ibadetle güzelleşiyor. Kendini Cenab-ı Hakk'a takdim etmek diyor mesela değil mi? Bunun için de nasıl bir sultanımıza giderken kıyafetimize son derece dikkat ediyoruz. Cenab-ı Hak da bizim kalbimize baktığına göre değil mi? Hadis kutsi geçiyor ya bizim servetimize, malımıza da kalbimize bakar Cenab-ı Hak. O halde o huzura çıkarken temiz çıkmak lazım, güzel çıkmak lazım. Onun için aklımızı kötü düşüncelerden, hayalimizi kötü hülyalardan, efendim, hafızamızı yanlış ve zararlı bilgilerden ilahir. Yani ruhumuzun bütün latifelerini, işte sevgi hissimizi gayrimeşru hislerden, korku hissimizi yine korkulmayacak şeylerden, mahlukattan korkmaktan korumak, temizlemek ve böylece güzelleşmek diyor orada. Yani bu manayı ihsas ediyor. İşte bu da insanın güzelleşme başka ciheti. Tefekkürle güzelleşiyor. İşte 9 emri sayacak olursak hepsi insanın ruhunu güzelleştiren, kemal erdiren şeylerdir. Bu güzellikleri korumak da dediğim gibi takva iledir.
Allah razı olsun hocam. Zehirli bir bal hükmünde olan gayrı meşru dairedeki gençliğin sefaatkâr olan zevkleri, hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için dar ağacı hükmünde olan ölüm ve ebedi zulmat kapısı olan kabrin musibetine aynen zahiren göründüğü gibi düşer. Eğer o zehirli bal hükmünde olan hevasat-ı gayrı meşruayı terk edip tılsım-ı Kur'ani olan iman ve feraizi elde etmekle ve fevkalade mukadderat-ı beşer piyangosundan çıkan saadet-i ebediye hazinesi biletini alacağına 124 bin enbiya aleyhisselam ile beraber haddü hesaba gelmeyen ehl-i velayet ve ehl-i hakikat müttefikan haber veriyorlar ve asalını gösteriyorlar. Bu ifadeyle ilgili iki sorumuz olacak hocam. Birincisi, imanı kaybedenler için kabir musibetine düşecekleri ifade ediliyor. Musibetler günahların temizlenmesine de sebep olabiliyor. Olaya bu açıdan bakabilir miyiz?
Şimdi orada en başta bir ifade geçti de, imanı kaybettiği için mi? İlk cümlelerde.
Saadet-i hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için.
İmanı kaybetti. İmanı kaybedince ne oluyor?
Daha da azı hükmünde olan ölüm.
Ölüm.
Ve ebedi zulmat kapısı olan kabrin musibetine.
Şimdi imansız göçmenin neticesi bu. Şimdi bir de onu kabri ve ölümü ayrı bir tarif diye de kabul edebiliriz bunu. Yani ölüm nedir? Bir cihette idamdır, daracıdır. Bir cihette hapistir. Evet. Böyle de düşünebiliriz. Yani ölümün bir tarifi ise bu. O zaman daracı olması imansız göçenlere bakar. Hapis olması imanla göçen müminlere bakar. Orada temizlenirler. Evet. İkisi de imansıza bakıyorsa, yani imansızlığın neticesi ise ikisi de. O zaman sorundaki musibetin bir faydası olur mu? Bunun cevabı açık oluyor. Çünkü yani Usta Selim diyor, yani imanı kaybettiğinden. İman kaybedince cennet kapısı kapanıyor zaten. Çünkü cennet imanın neticesidir. Değil mi? İman bir manevi tobayı cennet çekirdeği taşıyor. Yani cennet imanın meyvesidir yani. Dolayısıyla imanı kaybedince ebediyen cennete gidemez bu kişi. Ama hapse düşen, büyük günahlarla hapse düşmüşse imanlı göçmek kaydıyla, o zaman bu hapiste çektikleri onun günahlarına kefaret olur ve mahşerde günahları sevaplardan fazlaysa zaten cehenneme giriyor. O zaman ona kefaret olarak cehennem azabı çeker ve sonunda cennete gidebilir. Ama imansız göçmüşse o kapı kapalı, çünkü inanmayan kişi inanmadığı yere niye alınsın yani? Değil mi? İnanmıyor cennete ve cennete tekrar götürülüyor. Böyle bu olmaz zaten yani. Ama cehenneme inanmamak cehenneme girmeye mani değil. İnanmıyor, inanmamasına ceza olarak cehenneme girer. İnanmamasına ceza olarak. Ama inanmadığı cennete nasıl girsin yani? Değil mi? Yani mantıken de bu olmuyor yani. Ama şu var. İmansız göçer de bir kişi, acaba kabirde çektiği azaplar onun cehennemdeki azabını azaltabilir mi? O da rahmet-i ilahiden beklenir. Bizim o konuda bir şey söyleyemeyiz. Ama cennete giremeyeceği kesindir yani.
Evet. İkinci olarak, iman ve feraizi elde edenlerin saadet-i ebediye hazinesi biletini alacağı haber verilirken mukadderat-ı beşer piyangosu tabiri geçiyor. Piyango mahiyeti itibariyle herkese isabet etmez. Burada piyango ifadesinin kullanımı nasıl anlaşılması gerekir?
Mukadderat-ı beşer piyangosundan. Şimdi burada piyango kelimesi yer yer soruluyor bize de. Daha önce de sorulmuş bir soruydu. Şimdi bir defa bir adam şans eseri bir piyango vurmuş da cennete gitmiş. Hani mümin olmuş, amel-i salih işlemiş, günahlardan uzak yaşamış. Öteki de yine piyango vurmamış da iman edememiş, sefahette yaşamış. Böyle bir şey itikadımıza ters. Değil mi?
Evet.
İnsan imtihan oluyor. İmtihanda sorulan sorular belli. Cüz iradesini müspet kullanıyorsa, o sorulara doğru cevap veriyorsa cennet yoluna girmiş oluyor. Cüz iradesini yanlış kullanıyorsa, küfürde, dalalette, sefahette, isyanda kullanıyorsa, zulümde kullanıyorsa, o zaman da bu o yolda cehenneme çıkıyor. Yani şans eseri o cennete, şans eseri bu cehenneme gitti diyemeyiz. Yani piyango kelimesi bu şekilde yorumlanması itikadımıza zıttır yani. Peki neden burada piyango kelimesi kullanılıyor? Burada çok ince bir nokta var bana göre. Yani ustadımız şöyle, ben öyle anlıyorum, şöyle demek istiyor yani. Şimdi bir adam piyango vursa, değil mi? Piyango vurdu. Efendim kaç lira verdi piyango biletine? Diyelim 10 lira verdi. Değil mi? 10 milyar şey çıktı. Buna ikramiye çıktı. Şimdi bu diyebilir mi ki ben bu 10 milyarı bilet almakla kazandım? Diyebilir mi?
Diyemez.
Bilet aldı. Ama bilet almasa o milyar alamazdı. Bilet almasa diyelim. Ama bilet almakla 10 milyar kazanılmaz yani. Bizim de bütün yaptığımız hasenatlar, ibadetler cennete bilet almak gibi yani. Yani ondan cennet kazanılmaz yani. Değil mi? Yani cennet piyangodur yani. Yani lütuftur. Diyor ya, cennete girmek mahz-ı fazıldır. Öyle değil mi ustadımız? Cennete girmek mahz-ı fazıldırın bence bir temsilidir bu yani. Bir başka ifadesidir yani. O piyango sırf lüsuftur yani. Yani 10 liralık bilet al da 10 trilyon milyar kazan. Böyle olmaz yani. 5 vakit namazla, senede bir ay oruçla cennet kazanılmaz. Cennete girmek sırf lütuftur. Aynen bu adam ben şu kadar para kazandım diyemeyeceği gibi şu ibadeti yapan insan da ben cennet kazandım diyemez. Ama bunları yapmasa cennete gidemez. O bilet almayan adam gibi olur o zaman. Bilet almazsa giremez ama bilet almakla da kazanamaz. Kazanmış olamaz yani. Burada böyle bir incelik olduğunu zannediyorum.
Evet.
Öyle anlıyorum.
Anlıyorsunuz. 5-10 senelik gençliğin gayri meşru zevki için dünyada çok seneler gam ve keder ve berzahta azap ve zarar ve ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam en acınacak bir halde olduğu halde erradı bir zararı la yunberu leh sırrıyla hiç acınmaya müstahak olamaz. Çünkü zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir. Bu ifadeyle ilgili de iki sorumuz olacak hocam. Bir, kabir yerine berzah kelimesinin kullanılması nedendir? Ayrıca ahirette cehennem ve sakar belası ne anlama gelmektedir?
Berzah geçiş köprü demek yani. Köprü alem. Nasıl diyelim güz mevsimi yazla kış arasında bir köprü ise değil mi? Aynı şekilde fecir vakti gece ile gündüz arasında bir köprü ise aynı şekilde berzah denen alemi de dünya ile ahiret arasında bir köprü alem, geçiş alemi yani. Direkt geçilmiyor cennet ahirete. O kabir alemin berzah alemine geçiliyor. Kabre girmekle başlıyor bu alem. Kabir alemi de dense de asıl yani ismi berzah alemi. Yani kabre girmekle o aleme adım atılmış oluyor. Kabre girmekle berzah alemine adım atılıyor. Bağısla yani dirilmeyle de bitiyor o alem. Demek ki kabre girmekle başlayan, bağısla, dirilişle biten bir alemin ismi bu berzah. Yani isimdir o yani. Bir de cehennem yerine şey nasıl geçti?
Ayrıca ahirette cehennem ve sakar belası.
Sakar ha. Ne demektir ha?
Evet.
Bu cehennem de 7 tabaka. Cennet de 7 tabaka. Semavat da 7 tabaka. Arz da 7 tabaka. Cenab-ı Hakk'ın bir takdiri bu yani. 7 ile takdir etmiş bunları Cenab-ı Hak. Arz da 7 tabaka. Semada, cennette, cehennemde. Şimdi cehennem 7 tabakasının en üst tabakası yani en az azap görülen tabakasının ismi cehennem. Ve bu cehennem olarak daha çok yad ediliyor ayetlerde.
Evet.
Yani bu azabın en azıdır bu. Orada günahkar müminlerin gireceği söyleniyor. Yani ifade ediliyor. Yani en alt tabakası haviye geçiyor. Arada tabakalar var da hangi tabakada, hangi suç işleyenler, kimler ceza göreceklerdi? Bu üstte değişik tefsirler ve değişik keşifler var diyelim. Değişik rivayetler var. Bu kesin değil ama 7 tabaka olduğu kesin. 7 tabaka olduğu. En üst cehennem olmak üzere. İşte sakar da bu tabakaların birisi. Yani ikinci ve üçüncü tabaka diye geçiyor. Altıncı tabaka da olabilir. Yani kesinlik yok burada. Cehennemin bizim müminin yanacağı cehennemden daha fazla azap görülen tabakalarından birisi. Sakar.
İkinci olarak zarara rızasıyla giren merhamet edilmez ve layık değildir. Kaidesi herkes için geçerli midir? Günaha giren gençlere merhamet edilmezse tebliğat nasıl yapılır? Bu hususu izah edebilir misiniz?
Şimdi günaha girenlere acınacağı kesin. Çünkü zaten en acınacak bir halde olduğu halde diyor. O tabir önemli. Yani en acınacak hali acınacak bir hal. Şimdi zaten acınmasa ona tebliğ yapılmaz. Değil mi?
Evet.
Resul Efendimiz müşriklere acıdı da tebliğat yaptı. Değil mi? Onları şirkten tevhide ulaştırmaya çabaladı, gayret etti. Yoksa bunlara bir şey diyeyim, bu puta tapan insanlara merhamet edilmez deyip de, değil mi? Onu bir kenara bırakmadı. O halde bu cümleyi tevhid etmemiz lazım yani. Nasıl oluyor? İşte tevhide de bu. Zarar rızasıyla girene merhamet edilmez. Şimdi bir adam var ki, diyelim işte bir haram iş işliyor. Siz ona acıyorsunuz ya. Yazık bu adam, niye bunu yapıyor diyoruz. Kendisine bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Bakıyorsunuz halinden razı. O size acıyor. Hani yazık, zavallı adam bu zevkte mahrum kalmış diye. Yani halinden son derece memnun. Ve başkalarını da belki buna teşvik ediyor. Size de acıyor ki bu zevkte mahrum kalmış. Şimdi böyle bir adamla uğraşmanın bir manası yok. Ona merhamet edilmez. Ya ne yapmak lazım? O noktaya gelmemiş olan, yani o kadar aşağı düşmemiş olan, günaha girmiş fakat günahından razı değil, kurtulmak istiyor. O tiplere öncelik vermek, onları el atmak lazım. Yani burada iki mesele var. Birisi, bu tip insanlarla vakit geçirmek, zarara girmiş fakat ona razı değil. O tipler, ekseriyet bu tiptir zaten. Ekseriyet girdiği zarardan razı değildir. Adam içki içer ama içkiden razı değildir. Yani sefahattedir ama kurtulmak ister. Razı değildir. Asıl şefkati bunları harcayıp bunları kurtarmaya öncelik vermek lazım. Öteki haline razı zaten, deseniz de sizi dinlemiyor. Dinlemiyor. Onunla uğraşırken bunları kaybedeceğiz. Bir işin bu yönü var yani. Tebliğde öncelik kime tanıyacağız? Zarara bilerek razı olarak girmeyenlere. Girenler ikinci plana koyacağız. İkincisi, kadere bakan yönü var. Bu tip insanlara aşırı muhabbet insanı şeye götürür, kadere itiraza götürebilir. Yani o da insan için büyük bir felaket kapısı açar. O bakımdan biz görevimizi yaptık, dinlemedi adam. Biz Allah'ın kulu, ben ona Allah'tan daha rahmetli, merhametli olamam. Üstad buyuruyor ya, Allah'ın rahmetinden fazla rahmet edilmez, Allah'ın gazabından fazla gazap edilmez. Yani bu düsturu unutmadan, görevimiz varsa yaparız, yoksa artık biz dinlemez bir haldeyse, halinde memnunsa, razıysa, errazi bizleri, layın zerre. O zaman yapacağımız iş, kadere itiraz noktasının tehlikesinden de kurtulmak için, onu o kendi haline bırakıp, az önce arz ettiğim gibi, zarara girmiş fakat halinde memnun değil. Bu tiplerin imdadına inşallah koşmaya çalışmak.
İnşallah.
Beklenir ki bu tip insanların sayısı arttıkça o tip insanlar da belki dönme şansına sahip olabilirler.
Evet. Ki 13. mektupta Yusuf Hazretleri diyor, yani onların %90'ı o bataklığı anlıyor, kurtulmak istiyor fakat selametli yolu bulamıyor.
Onlara iyi yapacağız. Evet. Ama bataklı miskambe zannedenler ne yapacaksın?
Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Mayıs 2010.